Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında Hayatın Seslerinde haftanın son iş gününde bugün de buluştuk sizlerle. Sizleri de yayınımıza bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de yapılan kaçak kazılar eski eserlerde tahribatlara yol açıyor. Biz de bu tahribatların ve kaçak kazıların önlenmesi için alınması gereken tedbirleri Arkeolog ve Arkeologlar Derneği Başkan Yardımcısı İlkay İvgin'le konuşacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki öğrencilerden oluşan İTÜ Rover takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek bir yarışmaya katılmaya hak kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu. Takımın çalışmaları üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği lisans öğrencisi ve takım lideri Gülşen Bardak telefon konuğumuz olacak. Ve sonrasında stüdyomuzda değerli hocamızı ağırlayacağız. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar bizlerle birlikte olacak ve sabrı konuşacağız Ramazan öncesi. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Meğer ne kadar küçükmüş dünya, hiçbir yere sığmıyorum. Çaresizliğim dipte, sevdalarım yenik. Aldım başımı gidiyorum. Herkes kadar masumum, herkes kadar yalancı. Ellerim diken dolu, hayallerim bitkin. En az benim kadar yorgun hamcım. Ağlama babacığım benim için. Başını dik tut, elbet geçer. Kötülere hüküm vermek Tanrı'nın işi. Bize affetmek düşer.
Thank you.
düşer. Ağlama babacığım benim için. Başını eğme hiç, elbet geçer. Kötülere hüküm vermek Tanrı'nın işi. Bizi affetmek düşer.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyo konuğumuz Arkeologlar Derneği Başkan Yardımcısı, kendisi aynı zamanda bir arkeolog olan İlkay İvgin. Sayın İvgin, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün hem kaçak kazıları konuşacağız, hem şu definecilik faaliyetlerini konuşacağız. Biraz farkı var mı, yoksa hani birebir biz define deyince kaçak kazıyı mı anlıyoruz, yoksa bunun olumlu tarafları da var mıdır? Hep olumsuz olarak algılanır çünkü definecilik, evet, faaliyetleri Türkiye'de. Bu konulara biraz değinelim, ama ona geçmeden önce isterseniz biraz dernekten bahsedelim. Ne zaman, tabii, kuruldu? Siz ne kadar zamandır Arkeologlar Derneği'nde görev alıyorsunuz?
Arkeologlar Derneği 1975 yılında Ankara'da genel merkez olarak kuruldu. Daha sonra İstanbul Şubesi 92 yılında açıldı. Ve çeşitli diğer şubelerimiz, işte İzmir ve Bursa şubemizde şu an faaliyet göstermekte. Kapanan şubelerimiz de var. Tabii Konya'da bir şubemiz vardı, kapandı. Biz Arkeologlar Derneği olarak daha çok böyle mesleki sorunları ele aldığımız, kültür varlıklarının kaçakçılığı konularına değindiğimiz, kültür varlıklarının hatta korunmasına da yönelik çalışmalar yürütüyoruz esasında. Üç ayda bir çıkarılan İdol dergimiz vardı bizim. Onu şu sıralar faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Ben de dernekte ilk önce İstanbul Arkeologlar Derneği'nde yönetimde göreve başladım. Daha sonra da şimdi genel merkezde görevime devam ediyorum.
Toplantılar düzenliyorsunuz.
Toplantılar, etkinlikler, evet, etkinlikler düzenliyoruz.
Var mı yakınlarda?
Gelecek
ya
sene,
da oldu mu?
Gelecek sene içinde bir kültür varlıkları kaçakçılığıyla ilgili bir çalıştay yapmayı planlıyoruz. Böyle bir planımız var.
Bu çalıştaylar çok önemli. Daha önce de katılmıştım. Bu çalıştaylarda hem sadece Türkiye'nin dört bir tarafından değil, evet, dünyanın da dört bir tarafından çok uzman, hem arkeologlar hem de kazı alanında yetişmiş gençler katılıyor bu tür çalıştaylara. Gerçekten çok önemli.
Yani evet. Yani meslek erbaplarının bir araya geliştirilmesi açısından çok değerli oluyor
aslında. Çok kıymetli sunumlar yapılıyor. Evet. Çok kıymetli bildiri kitapları ortaya çıkıyor. Evet. Aslında bu bildiri kitapları tabii gelecek nesillere de ışık tutması açısından ve tarihin, kültürel mirasın sürekliliği açısından da gerçekten çok kıymetli. Kesinlikle. Biraz bu kültürel mirasın korunması konusunda çalıştığınızdan bahsettiniz. Biraz, evet, değinebilir miyiz Türkiye ekseninde ve özellikle Türkiye'de kültürel mirası yeterince koruyup korumadığımızla ilgili bize düşen görevler, tabii, de var mı?
Yani şimdi şöyle, Türkiye'nin arkeolojik açıdan dünyanın en zengin ülkeler arasında yer aldığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu topraklarda yaşamış uygarlıkların bize miras olarak bıraktığı binlerce yerleşim yeri var. Ancak toplum olarak biz bu miras yönünden övünürken, mirasa yönelik
fazlalığı
övünürken,
kıymetini
övünürken, diğer taraftan da mirasın korunmaması noktasında üzerimize düşeni yeterince yapmıyoruz. Bunun bazı sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Bu kültür mirasının korunması üzerine bazı sorumluluklar olduğunu düşünüyorum. Bu da eğitimle çözülebileceğini biz dernek olarak düşünüyoruz. Ancak şöyle bir handikapımız var. Kültür varlıklarının korunması konusunda mı eğitim verelim, yoksa ilk önce bir vatan sevgisi eğitimi mi verelim? Bu konuda biraz biz aslında daha düşünmeye başladık şu son zamanlarda. Çünkü yani vatanını seven bu kadar tahribata yol açmaz diye düşünüyoruz biz arkeologlar olarak.
Evet, çok haklısınız. Çünkü yaşadığımız her karış toprağın altı kazılsa, şu anda Ankara'dayız.
Evet.
Her karış toprağın Türkiye'deki altında kim bilir neler neler var. Şu anda hala gün yüzüne çıkmamış.
Kesinlikle, kesinlikle.
Gün yüzüne çıkanları bilmiyorum, belki de %10'dur. Hani bilmiyorum,
belki de, evet, %10 civarında bir şeydir. Yani şöyle bir husus var aslında. Biz bu kültür varlıkların, yani hep böyle kendi aramızda konuşuyoruz, bir felsefe yapıyoruz, tartışıyoruz. Acaba bizden önceki yaşamış kültürleri mi biz sahiplenemedik de o yüzden mi koruyamıyoruz acaba diyoruz. Mesela Hitit uygarlığını veya ne bileyim Roma uygarlığını biz sahiplenemediğimiz için mi koruyamıyoruz diye biz bunu sorgularken öyle aslında işin öyle de olmadığını gördük. Çünkü daha bir hafta önce Sarı Saltuk Türbesi'ni defineciler tarafından, kaçak kazı yapanlar tarafından tahrip olduğunu gördük. Bursa, İznik'te. Yani bu da bizim kültür varlığımız. Sonuç itibariyle Sarı Saltuk Türbesi'ni bile kazabilecek cehalette yapılar var. Ama bu nasıl bir eğitimle çözülecek? Tamamen vatan bilinci ve vatan sevgisi eğitimiyle çözülecek diye ben bunu düşünüyorum. Artık başka bir şeyimiz, alternatifimiz kalmadı çünkü.
Defilecilik faaliyetlerinden bahsettiniz. Siz bir örnek verdiniz. Daha niceleri var bu verdiğimiz, yalnızca binler içinde, milyonlar içinde belki bir örnek. Biraz bu konuya değinelim mi? O definecilikle kaçak kazı birebir aynı konuda örtüşen durumlar mı? Bunun yasal olduğu ve yasal olmadığı noktalar nelerdir? Biraz bunu anlatır mısınız?
Ya bu aslında bizim dilimizde. Bizimize de aslında pelesenk olmuş bir kelime. Hani definecilik dediğimiz zaman aslında olumsuz bir şey var, algı var. Aslında öyle değil. 2863 sayılı yasamızda bizim definecilikle ilgili bir madde var. Bu maddede de define aramak isteyen şahıslar bakanlığa veya gerekli işte müzelere başvuruda bulunarak define arama ruhsatı alıyorlar. Ama bu tabii
yani kanun, yasal yolu var.
Yasal yolu var. Ama bu kanun kapsamında bu bizim mevzuatımızda şöyle söyleniyor madde 50'de. Define aramak isteyenler özellikle bu maddenin 6. maddesinde korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak belirtilen yerler ve tescilli sit alanları dışında. Yani bu tescillenmiş bir alanın dışında herhangi bir yerde define arama çalışması yapabilir. Bunda hiç herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu mevzuatta yasal olarak belirtilmiş vaziyette.
Yani yasa diyor ki az önceki türbeyi sen kazamazsın.
Kazamazsın
çünkü
diyor.
O bir
evet.
Tescilli yapıdır.
Kesinlikle. O bir tescilli yapıdır. Veya bir höyüyü kazamazsın. Bir tümülüsü kazamazsın. Bunlar tescilli yapıdır. Evet. Yani buralarda definecilik faaliyetinde bulunamazsın
ya
diyor.
Ya da bir ören yerinde bunu, kazı yapamazsın.
Bunu zaten kaçak kazı olarak biz ifade ediyoruz. Kaçak kazı da bizim devlet malı niteliğinde taşıdığımız bu taşınmaz kültür varlıkları üzerinde yapılan tahribattır. Kaçak kazı da budur. Yani bu devletin aslında malına bir anlamda zarar vermektir. Yani ve oradan çıkarılan buluntuları da yurt dışına kaçırmaktır. Bu devletin bir nevi malını aslında hırsızlık yapmaktır. Dışarıya, yurt dışına satmaktır.
Sadece mal fazla mı? Bir... Aynı zamanda kültürü komple götürüyor yurt dışına o kazıyı yapan, kaçak kazıyı yapan kişi.
Kesinlikle. Ya biz öyle düşünmüyoruz. Biz zaten onu onların gözünden bu şekilde algılamaya çalıştıkça biz bunu o noktaya varıyoruz. Onlar çünkü artık tarihi o eser, obje ve bir değerli mal olarak görüyorlar
bunu. Onu sadece paraya, yani gözünde tek sadece, algı evet. O paraya dönüşen bir nesne.
Bizim için öyle değil aslında. Bizim için o kültür varlığının duruşu bile, yani o arazideki duruşu bile bize bir veri sağlıyor. Hani şey vardır ya, olay yeri inceleme ekipleri
evet,
vardır.
Evet.
Şimdi olay yeri inceleme ekipleri bir olay yerine varmadan önce vatandaşların o olay yerine girdiğini düşünün. Bütün veriler kaybolacak, bilgiler dağılacak.
Evet. Çok, ama güzel bir benzetme oldu gerçekten.
Biz arkeologlar olarak bu olay yeri inceleme alanlarının dağıtılmamasını istiyoruz ki oradaki veriyi en iyi şekilde alalım. Bizim için orada önemli olan eser değil. En küçücük bir toprak parçası, küçücük bir buğday başağı bile bizim için bir veridir. Dolayısıyla biz bunu kültür mirasımıza entegre etmeye çalışıyoruz bu veriyi.
Evet, bu arada gerçekten bizzat gördüğüm için rahatlıkla anlatabilirim. Arkeologların buldukları tarihi esere yaklaşımlarını gerçekten mutlaka videolardan görmüşsünüzdür ama görmeyenler için söylüyorum. Böyle bir hani bebeğe dokunamaz, kıyamazsınız ya evet. Ona dokunduğunuzda zarar görür diye o hassasiyetle yaklaşıyorsunuz.
Kesinlikle.
Gerçekten o kullandığınız malzemelerde en ufacık bir yeri zarar görmesin diye çabalıyorsunuz. Çünkü siz onun kıymetini biliyorsunuz. Ama ne yazık ki bizim kaçak kazı ya da definecilik faaliyeti olarak değerlendirdiğimiz etkinlikleri yapan şahıslar onun dediğimiz gibi sadece bir obje ve paraya nasıl dönüştürebilirim ki bu paraya dönüştürmeyi düşündüğü objeler de aslında paha biçilemez eserler.
Evet.
Yurt dışında onlara bir paha biçip evet $1000'lara alınıyor ama aslında o $1000'lar edecek bir hazine değil.
Yani paha biçilemezden ziyade parayla aslında bunu biz ölçmememiz gerekiyor.
Evet.
Yani bunu bir meta gözüyle bakmamamız gerekiyor. Bizim söylemek istediğimiz de aslında bu yani.
Evet. Neler yapılabilir bu anlamda? Gerek dernek faaliyeti olarak gerek bilinçlendirme olarak nasıl yaklaşılabilir? Medya bu konuda neler yapabilir örneğin?
Bu sorunun çözümü uluslararası bazı kültür konularıyla ilgilenen dernek ve kurumların da aslında sahip çıkmasıyla olacak. Hı-hı. Mesela UNESCO'nun veya İKOMOS'un bu konuda çalışması gerekiyor. Demesi gerekiyor ki bunlar meta değil. Bu kültür varlıklarının satınamaz. Dolayısıyla bütün dünyada global olarak bu eser şeyinin ticaretinin kesilmesi gerekiyor. Biz bunu yaptığımız sürece dolayısıyla orada bir herhangi bir hırsızlık ve gasp etme gibi olayları da yaşanmayacak diye düşünüyoruz. Ya bu sadece bir kısmı, hani düşüncelerimizin bir kısmı. Hı hı. Diğer kısmı eğitimler tabii ki yapılabilir. Eğitimler ilkokuldan başlayarak, çok bunu vurgulamak istiyorum. Hı hı. Vatan bilincini ilk önce öğreterek, ilkokuldan başlayarak üniversitenin son dönemine kadar, hı hı, kültür varlıklarının korunmasını biz teşvik edebiliriz. Niye çok önemli? Bizim ülkemizin ekonomisi açısından da çok önemli kültür varlığının korunması. Çünkü bizim ülkemize gelen turistler deniz, kum, güneş için gelmiyor. Düşünün mesela İspanya'daki veya İtalya'daki veya Japonya'daki bir turist niye gelsin ki buraya? Yani onların ülkelerinde de deniz, kum var, güneş var. Evet. Ama buraya gelmelerinin bir nedeni var. İşte bu geçmiş kültürleri görmek, onların izlerini takip etmek, işte Kapadokya'yı gezmek, Efes'i gezmek. Bunlar acaba bizim ekonomik anlamda da bir getirimiz.
Evet, evet.
Yani bunları biz yok etmememiz gerekiyor.
Evet, bizde o kadar çok var ki, hani böyle bir şey ne kadar çoksa o kadar kıymetini yitirir gibi bir algı oluşuyor, evet, herhalde. Canım taş toprak deyip geçiyor çoğu baktığında. Ama sizin dediğiniz gibi ta Japonya'dan, Amerika'dan, dünyanın sayısız farklı ülkesinden sırf orada yaşayan o topraklarda daha önce kimler yaşamış, o taşlara kimler dokunmuş, evet, o ruhu, o hissiyatı almak için geliyorlar.
Onu gördük zaten, onun için geliyorlar kesinlikle. Yani deniz için geleni ben açıkçası şu gezdiğim çevremde görmedim. Evet. Hani çoğu turistlerimizin müzelerimiz için geliyorlar. Ören yerlerimiz için geliyorlar.
Evet. Arkeologlar Derneği Genel Başkanı Doktor Soner Ateşoğulları'nın Anadolu Ajansı'na verdiği bir demeç var. Evet. Şöyle demiş: arkeolojik kazılar sadece turizmin hizmetinde de değil üstelik. Aynı zamanda kültürel mirasın kazılıp ortaya çıkılması yalnızca turizme kazandırma amaçlı değil. Aynı zamanda bizim kültürümüzün devamlılığını sağlama açısından çok önemli.
Evet.
Bu anlamda buyurun.
Bu bizim yani arkeologların düşüncesi tamamen biz olayı bilimsel gözle, hı hı, değerlendirdiğimiz için bu şekilde. Ama tabii kim nereden değerlendirmek isterse faydalı bir şekilde o yönde biz çalışmalarına destek veriyoruz herkesin. Turizm yönünde desteklenecekse de turizm yönünde destekliyoruz. Bilimsel yönde desteklenecekse de o yönde. Ama bizim için öncelikli hedef ilk önce bir bilimsel veriyi alalım. Hı hı. Daha sonra bunu turizme açalım. Biz bilimsel veriyi alma peşindeyiz öncelikli olarak.
Evet, kaçak kazıları önlemek için arazi teşkilatı kurulabilir demiş.
Tabii, evet.
Bu nasıl bir sistem? Çok kısa da ondan bahsedebilir misiniz?
Şimdi arazi teşkilatı, yani bir sürü şu an genç işsiz arkeolog arkadaşlarımız var. Bunlar için her bölgede mesela belediyeler bunları kendi yapıları bünyelerini içine alabilirler. Hı hı. Ve arazide ören yerlerinin korunması ve oradaki höyük, tümülüs gibi tescilli varlıklarımızın günlük takibinin yapılarak bu şekilde korunmasını sağlayabilirler. Diğer bir hususta Profesör Doktor Nevzat Çevik hocamızın Akdeniz Üniversitesi'nde bahsetmiş olduğu kültür korucuları diye bir projesi vardı. Bu da bizim hoşumuza gitmişti. Hı hı. Nasıl terör örgütlerine karşı bu köylerdeki korucu, evet, modelleri varsa, evet, işte kültür korucuları da hani bu sit alanlarına karşı oranın güvenliğini ve korunmasını sağlayabilecek, evet,
hemen
teşkilatlar mı?
Hemen kaçak kızları ihbar edebilecek,
ihbar edebilecek yapıları önermişti. Bu da bizim hoşumuza gitmişti. Yani bu tip çalışmaları biz destekliyoruz. Keşke olsa diyoruz.
Evet, hem genç kardeşlerimize bir iş imkanı sağlanır. Evet. Bir istihdam olanağı olur. Hem de gerçekten kültürel, evet, mirasımızın korunması açısından önemli bir adım olur. Sayın İlgin, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Varsa son cümlelerinizi alalım. Sonra uğurlayalım.
Vallahi sizi. Son cümlelerimiz kültür varlıklarının ülkemizde korunması önemlidir diye düşünüyoruz. Bunu biz hep vurguluyoruz ve vatan içinde ufacık bir vatan sevgisi olan insanın kültür varlığına zarar vermeyeceğini biz düşünüyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz biz de programımıza katıldığınız ve bu konuda bir kez daha farkındalık yarattığınız
teşekkür
için.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Arkeologlar Derneği Başkan Yardımcısı Arkeolog İlkay İvgin stüdyo konuğumuzdu. Özellikle Türkiye'de son birkaç yılda yaşanan kaçak kazılar ve definecilik faaliyetlerinin tahribatlarından bahsettik. Bu tahribatların ve kaçak kazıların önlenmesi için ne gibi tedbirler alınabilir? Kültürel mirasın korunması açısından önemli konularında güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sen ne sevdalardan çıkıp da gelmedin mi? Her aşk bir ihtilal, sen bunu bilmedin mi? Yağmur çiçeği bu, önceden sezmedin mi? Yine mi vuruldun, vuruldun kalbim? Yağmur çiçeği bu, önceden sezmedin mi? Bak nasıl duruldun, vuruldun kalbim. Ah kalbim, hem yazında hem de kışında, aşk bitmeyen bir savaş bela başımda. Morla buz yarana tuz basam yok, geçmiş olsun kalbim, acıların çok. Ah kalbim, hem yazında hem de kışında, aşk bitmeyen bir savaş bela başımda. Morla buz yarana tuz basam yok, geçmiş olsun kalbim, incinmişsin çok. Çektiğin acıları bir düşün ey kalbim, çektiğin sancıları. Yastıksız, yorgansız, uykusuz sabahları. Belli ki yetmedi, yetmedi kalbim. Yastıksız, yorgansız, uykusuz sabahları. Belli ki yetmedi, yetmedi kalbim. Ah kalbim, hem yazımda hem de kışımda, aşk bitmeyen bir savaş bela başımda. Morla buz yarana tuz basan yok, geçmiş olsun kalbim, acıların çok. Ah kalbim, hem yazımda hem de kışımda, aşk bitmeyen bir savaş bela başımda. Morla buz yarana tuz basan yok, geçmiş olsun kalbim, incinmişsin çok. Ah kalbim, hem yazımda hem de kışımda, aşk bitmeyen bir savaş bela başımda. Morla buz yarana tuz basan yok, geçmiş olsun kalbim, acıların çok. Geçmiş olsun kalbim, incinmişsin çok. Geçmiş olsun kalbim, ağlatıldın çok.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki öğrencilerden oluşan İTÜ Rover takımının lideri Gülşen Bardak var. Sayın Bardak, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Gülşen Bardak, İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi. Çok kısa hemen konumuza geçmeden bu geomatik kavramından bahsedebilir miyiz Sayın Bardak? Neler konular, hangi konular sizin eğitim alanınıza giriyor?
Tabii ki. Geomatik mühendisliği, harita mühendisliğinin aslında globaldeki ismi. Dolayısıyla harita mühendisliğinin kapsamına giren her şey çalışma alanımız olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Uzaktan algılama, kadastro, efendime söyleyeyim, yersel ölçmeler, bütün hepsi bizim çalışma alanlarımızın dahilinde. Yenice de hani coğrafi bilgi sistemleri revaçta. Ben de aslında takım anlattıktan sonra daha çok açılır zaten. Otonom araçlarla haritalamayla ilgilendiğim için takıma dahil olmuştum. Bu şekilde.
Evet, hem de bir hanım olarak mühendisler her zaman tabii çok kıymetli. Çünkü genelde mühendislik bilimi daha çok beyefendilere yakıştırılır ama evet. Siz gerçekten o kadar takım olarak başarılar kazandınız ki ve bildiğim kadarıyla takımınızda pek çok da hanım arkadaşımız var, öğrenciler evet. var. Bu anlamda biraz o takımınızı anlatır mısınız bize? Nasıl kuruldu? Siz takım liderisiniz. Kaç kişi var bu takımda? Nasıl oluştu? Neler yapıyorsunuz?
Tabii ki anlatayım. Biz takım olarak 2016 senesinin Ağustos ayında kurulma kararı aldık. Önceleri yurt içindeki ya da yurt dışındaki küçük, yani daha küçük ölçekli robotik yarışmalarına katılan bir ekipken, daha sonra biraz daha büyük ölçekli bir işe kalkışma girişimi ile Itrover takımını kurduk. Bu Itrover takımı Amerika'da düzenlenen University Rover Challenge dediğimiz üniversiteler arasında ve Mars Society tarafından düzenlenen bir yarışmaya katılmak adına kurulmuş bir takımız. Bu yarışma konsept olarak şunu öngörüyor. NASA destekliyor bu arada yarışmayı. Konsept olarak şunu öngörüyor. Varsayalım Mars'ta kolonileşme, zaten şu an gündemimiz olan, yani dünyaca gündeme alınmış olan bir konu bu. Hı hı. Mars'ta kolonileşmeye gidildiğinde astronota Mars'ta hub'ların içerisine, yani yaşadıkları yerden içerisinden dışarı çıkmadan dışarıdaki bütün işlemleri yapabilmesi adına yardımcı robotlar geliştirmemizi istiyorlar. Bu sebeple belli başlı görevler atanıyor her sene. Belli başlı kurallar kapsamında. Biz bir otonom araç tasarlıyoruz ve otonom aracında birden fazla sistem oluyor aslında. Onun haricinde yolu anlatmam gerekirse 2016 senesinde kurulduk. O zaman tabii daha küçük bir takımdık. Ama eğer mevzu kadınların bu alanda nasıl çalıştıysa her zaman için önem verilen bir konuydu zaten. 2017 senesinde katıldığımız yarışma bir ön eleme videosu istiyor. 5 dakikalık aracın teknik özelliklerinin anlatıldığı bir video gönderiliyor önceki etapta. Bu videodan biz Türkiye'den kabul olan ilk Türk takım olarak 2017 senesinde 90 takım arasında 36 takıma girerek final etabında yarışma hakkı kazandık. Daha sonra bu 36 takım arasından da 14. olarak yurdumuza geri döndük. Sonra yine 2018 senesinde yeni bir araç. Yeni bir araçla yeniden aynı şekilde tek Türk takım olarak katıldık final etabına. Burada belli başlı aksilikler sebebiyle sadece bilim özel ödülüyle geri döndük. Yine bu senede Türkiye'den kabul olan tek Türk takım olarak katılacağız aynı yarışmaya. Bu yarışma haricinde bir de Avrupa yarışması var. Onu da Avrupa Uzay Ajansı tarafından düzenleniyor. Ona da Eylül ayında katıldık ve 65 takım arasında 12. olarak ayrıldık.
Hı hı. Takımda kaç kişi var?
Takım şu an için 35 ya da 38 kişi.
Çok kalabalıksınız. Hani bir araya gelmek, bir proje etrafında bu kadar çok kişinin çalışıyor olması, farklı disiplinlerin bir arada olması gerçekten çok kıymetli.
Ya açıkçası biz de kıymetli buluyoruz. Çünkü açık söyleyeyim, hani Türkiye'de herhangi bir üniversitede bu şekilde donanıma sahip bir projeyi geliştirmek gerçekten bulunmaz bir nimet bana kalırsa. Hı hı. Dolayısıyla biz bunu kıymetli buluyoruz. Bir de dediğiniz gibi disiplinler arası bir çalışma. Hı hı. Bu takımda ben geomatik mühendisliği okuyorum. Kontrol otomasyon mühendisliği, makine mühendisliği. Aklınıza gelebilecek bütün mühendislik dalları çalışıyor. Hı hı. Dolayısıyla aslında kıymetli yapan şey şu: bizi profesyonel hayata hazırlayan bir yapı. Dolayısıyla keyif alıyoruz çalışmaktan ve bir araya gelmemiz aslında çok da güç olmuyor. Ne zaman ki dersimiz bitiyor, dersle ilgili yükümüz bitiyor, hep beraberiz zaten. Her şeyden önemlisi bir takım olmaktan ziyade arkadaş grubuyuz aslında.
Evet.
O yüzden keyifli oluyor bence.
Evet, bir de kelime manası olarak dinleyicilerimize duyuralım. Çünkü hani siz tabii sistemin içinde olduğunuz için biliyorsunuz ama bu rover ne demek, ne anlama geliyor?
Rover gezici demek İngilizce'de. Mars'ta dediğim gibi insansız bir şekilde misyonları yerine getiren insansız kara aracı aslında. Otonom araçlar. Üzerlerinde isterseniz kısaca yarışmanın görevlerinden bahsedeyim.
Çok
o
kısa,
zaman
çok kısa alalım. Evet, çok tamam, kısa olarak alalım. Sonrasında tamam. da teşekkür ederim size.
Görevleri şu şekilde bir panel müdahalesi. Yani dediğim gibi astronota yardımcı olması adına panel müdahalesi görevimiz var. Bu panel müdahalesi görevini gerçekleştirmek adına biz robot kol geliştiriyoruz. Robot kol klavyede yazı yazabiliyor. Prize fiş sokabiliyor. Onun haricinde tuşları açıp kapayabiliyor. Bir de bilim örnek alım sistemimiz oluyor. Bu da toprak örneği alıp daha sonra onun canlılık analizini, geçmişte ne olmuş, bugün ne oluyor ya da gelecekte ne olacak şeklinde analizini gerçekleştiriyor. Onun haricinde zaten şasesi var. Bu şekilde belli başlı görevler oluyor ve biz de sistemler geliştiriyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bu herhalde devamı gelecek çünkü siz baştan 3 yıldır bu işlerle ilgileniyorsunuz. İleride nasıl bir vizyonla ne gibi etkinlikler yapacaksınız?
Ya biz takım olarak açıkçası belli başlı bazı noktaları misyon edindik. Şu anlamda uzay çalışmaları anlamında Türkiye'de olabildiğince yaymaya çalışıyoruz. Lisedeki arkadaşlarımız, ortaokuldaki arkadaşlarımızla yaptıklarımızı hem paylaşıyoruz hem de onların ilgi alanlarını kendimize katmaya çalışıyoruz. Bu anlamda en büyük misyonumuz uzay çalışmalarının Türkiye'de yaygınlaşması ve herkes tarafından biliniyor olması. Onun haricinde dediğim gibi çalışmalar bu yönde, daha ziyade bu yönde devam edecek. Ve takım olabildiğince devam edecek dediğim gibi. Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğini umuyorum açıkçası.
Biz de bu gireceğiniz yarışmada başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İnşallah bu sefer birinciliği alırız.
Umarım. Bizim de niyetimiz açıkçası şu an için bu.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği lisans öğrencisi ve ITÜ Rover takımının lideri Gülşen Bardak telefon konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sana gitme demeyeceğim. Sana gitme Yalanlar istiyorsan yalanlar söyle, incinirsin yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyle, incinirsin yine de sen bilirsin. Sana
Sesleri.